Ayrım 20. Sadece birinden söz edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ön yargıları, ırkçılığı ve zenci düşmanlığıyla ünlü güney bölgelerinde doğmuş, büyümüş ve tüm yaşamı boyunca orada yaşamış ve kendisinden sonraki yazarları çok etkilemiş bir yazar. Evet, Faulkner. Faulkner'in Ağustos Işığı romanı, baba tarafından zenci kanı taşıdığı iddia edilen, beyaz tenli, yetim ve dayakla büyütülmüş Joe Christmas'ın parçalanmış, bölünmüş kişiliğini konu alıyor. Çok keskin önyargıların ve ırkçılığın egemen olduğu bir toplumda Christmas'ın tüm yaşamı bir kaçış, bir bölünmüşlük, bir kuşku ve tedirginlikle geçiyor. Romanın son bölümlerinde Christmas, metresi olan beyaz bir kadını öldürdüğü için cezaevindedir. Christmas'ı neredeyse hiç görmemiş anneannesi ve dedesi onu ziyarete geliyorlar. Dede son derece tutucu, hatta ırkçıdır. Christmas'ın linç edilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Nine ise anne şefkatiyle doludur. Kaybettiği kızından geriye kalan bu bölünmüş yaratığa karşı yoğun bir anne sıcaklığı duyuyor. Peki Christmas ne duyuyor? Her şeyi. Bir insanın duyabileceği her şeyi. Ve sonunda cezaevinden kaçarken kahraman olmak isteyen bir ırkçı tarafından öldürülüyor. İşte kaliteli edebiyatın yaptığı tam da budur. Yoğun bir hümanizmayla insanın, bireyin bölünmüş, şaşkın, tedirgin, korkak, çılgın ruh halini irdelemek. İç dünyasının derinliklerine inerek oradan bize seslenmek ve insanı, bireyi anlayabilmemize yardımcı olmak. Bu nedenle çok sesli, çok renkli, çok kültürlü olan edebiyat, ötekinin, ötekilerin devamlı buluştuğu bir anayurttur. Aykırı ve farklı olanların, kuşku, tedirginlik ve korku içinde olanların, anlamak ve bilmek, ilişki ve iletişim kurmak isteyenlerin anayurdudur. 4. Edebiyat dünyasındaki bu yolculuktan sonra yine bu topraklara gelelim. En büyük dinlerin doğduğu, en güzel uygarlıkların bir bölümünün boy attığı, sayılamayacak kadar çok dil, kültür ve halkın gelip geçtiği bu Anadolu ve Mezopotamya topraklarının günümüzdeki durumu nasıldır? İnsanı ağlatacak, çileden çıkaracak kadar kötü. Evet, çok kötü. Televizyonların durmadan pompaladığı sahte vur patlasın, çal oynasın havasının ötesinde şöyle bir çevremize bakalım. Gördüğümüz nedir? Et kafalı askeri diktatörler, askeri diktatörlere taş çıkartan sivil ırkçılar ve bağnazlar, dini bağnazlığı bayrak edilmiş mollalar, dini ve kitabı sadece para olan, durmadan yüzümüze gülümseyerek yalan söyleyen politikacılar, bizi kurtarmak iddiasında olup saf ideallerimizi ve duygularımızı sömürerek bizi bağnaz bir savunucu, kör bir propagandist haline getirmek isteyen eğilimler ve yasaklar, bitip tükenmez yasaklar ve kan, kin, nefret, ön yargı, göç, gözyaşı ve son karanlık, ölüm. Birbirinden oldukça farklı olan tüm bunların amacı aynı. Fanatizmle ruhumuzu ve beynimizi esir almak, bizi tek düze, tek yanlı hale getirmek, bize söyleneni yaptırmak, ötekine karşı kuşku, kin ve nefret duymamızı sağlamak. Yani bizi mutlak itaate zorlayarak karanlık ve kokmuş kapalı bir nefret gölünde boğmak. Bunu kabul etmediğimizde, onların buyurdukları gibi düşünmediğimizde, hareket etmediğimizde de bize sunulan alternatif tektir. Çeşitli biçimlerde en ilkel metotlarla bizi cezalandırmak, dilimizi kesmek, kalemimizi kırmak. Niye bu hale geldik? Odysseus'un geniş karınlı gemilerinin demirlediği bu mavi sahiller, Memi Ala'nın beyaz yeleli atı Bozerova'nın sırtında bir kartal gibi uçtuğu bu karlı dağlar, Kıselof'un doyasıya şarap içtiği, ekmek yediği bu yeşil ovalar, yaylalar, nehir kıyıları nasıl bu kadar acımasız ve hoşgörüsüz hale geldi? Nasıl fanatizmin egemen olduğu bir korkular ve kuşkular toprağı haline geldi? Bu bereketli topraklar nasıl bu kadar çorak hale geldi? Nerle, çığırından çıkmış bir zaman haline geldi. Ege'nin hüzünlü şairi Seferes'in dizeleriyle niçin zaman, savaşlar, yıkımlar ve sürgünlerle çığırından çıkmış bir zaman haline geldi? Bu kapsamlı sorunun politik yanlarını yeterince bilmiyorum. Kültürel yanıyla ilgili kısaca şunu söylemek mümkün. Tekleşme arzusu, güdüsü, hedefi ve çılgınlığı. Tek dil, tek din, tek kültür, tek toplum, tek lider, tek düşünce, tek siyaset. Hep varsa yoksa tek olmak istendi. Her ne pahasına olursa olsun tek olmak, tekleşmek çok uzun zamanlardan beri bu toprakların trajik kaderi oldu. Tek olmak, tekleşmek boynumuza asılmış bir boyunduruk gibi bizi sürüklüyor. Bizi boğuyor, dilimizde, kişiliğimizde, ruhumuzda derin yaralar açıyor. O halde ne yapmamız gerekli? Biz de tekleşmeyi kabul mü etmeliyiz? Öteden beri kimi kalemşörlerin ve zavatın yaptığı gibi biz de askeri diktatörlerimizin, baskıcı rejimlerimizin, bağnaz zincirlerimizin, bizden mutlak itaat isteyen siyasal lider ve sistemlerimizin, antidemokratik ve hoşgörüsüz şeflerimizin birer vakanüseri, metiye dizicisi mi olalım? Kralın çıplak olduğunu görmeyelim mi, söylemeyelim mi? Elbette hayır. Her şeye rağmen hayır. Çoğu zaman bizi yalnızlığa itse de, acı çekmemize ve felaketlere uğramamıza yol açsa da yapmamız gereken şudur. Ötekini görmek, bilmek, tanımak, onun haklarını savunmak. Yani tüm dinlerin, dillerin, kültürlerin, kimliklerin serbestliğini istemek ve sağlamak, bunların diyaloğunu, iletişimini, birbirlerini tanımalarını gerçekleştirmesi neredeyse olanaksız olan bu özlemin, bu düşün uygulanmasında edebiyat önemli bir rol oynayabilir. Dil ile gerçekleşen edebiyat, öteki dillerin taşıdığı sesleri, ruh hallerini, tarihleri ve insan kaderlerini bize iletebilir. Yeni kimliklere alışmamızı, onları sevmemizi ya da en azından bilmemizi sağlayabilir. Baştan sona önyargılarla dolu kuşkulu beynimizi ve yüreğimizi sakinleştirebilir. Çok kültürlü, çok dilli bir ortamda doğup büyümüş Canetti'nin 3 ciltlik anılarının ilk cildinin başlığı şudur. Kurtarılmış dil. Çok eski tarihi dillerin öldüğü, öldürüldüğü bu topraklarda dili, dilleri, dillerin farklı havalarını, farklı üslupları, farklı söyleyiş biçimlerini kurtarmak gerekiyor. Onlarla yazarak, onları edebi, dolayısıyla kimlikleri yok olan öğeler değil, gelişen ve zenginleşen öğeler haline getirmek gerekiyor. Dili, dilleri kurtarmak, farklılığı kurtarmak, bizi, bizleri kurtarmaktır. Farklılığa en az özen ve hoşgörü gösteren ülkelerden biri de Türkiye'dir. Hepimiz kendi özel serüvenlerimizden de bunu biliyoruz. Söz gelimi benim kişisel serüvenimin birkaç kısa cümleyle anlatılabilecek özeti şu. Kürtçe konuşulan bir evde doğdum. 7 yaşına kadar, yani ilkokula başlayana kadar Türkçe bilmiyordum. Sonradan tüm eğitim yaşamımın esas dili Türkçe oldu. Kendi ana dilimle hiçbir eğitim görmedim. Çünkü müsaade edilmiyordu. 17 yaşına kadar kendi ana dilimle okuma ve yazmayı hiç bilmiyordum. Şimdi romanlarımı Kürtçe yazıyorum. Deneme ve makalelerimi de Kürtçe, Türkçe, İsveççe yazıyorum. Kürtçe yazmayı ve Kürtçe bir roman dili kurmayı çok zor koşullarda kendi özel çabalarımla öğrendim. Türkiye'de değişik kültürel kimliklere, söz gelimi Arap, Rum, Ermeni, Yahudi, Asuri, Çerkez, Kürt kimliğine sahip çok fazla yazar var. Birkaç istisnayı saymazsak, çok farklı olan bu yazarların ortak özelliği resmi dil olan Türkçe ile yazmalarıdır. Çünkü kendi ana dillerinin gelişmesine, bir edebiyat dili olarak yaşamasına ve güçlenmesine müsaade edilmedi. Kürtçe gibi kimi diller eğitim dili olarak tamamen yasaklandı. Rumca ve Ermenice de azınlık grupların son derece dar sınırlarına hapsedildi. Bu yazarların önünde Türkçe yazıp kendini ifade etmekten başka bir yol kalmadı. Peki bu iyi mi oldu? Tekleşmeyi savunanlara göre elbette iyi oldu. Bana göre hayır, çok kötü oldu. Keşke tüm bu yazarlar kendi ana dilleriyle yazsaydılar ve yapıtları diğer dillere çevrilerek bize ulaşsaydı. Keşke Ahmet Arif ve Cemal Süreyya'nın o yoğun şiirsel duyarlılığı Kürtçe, Murat Anmunga'nın Süryanca yazılsaydı. Bir Türk yazarı olduğu halde sürekli Galata, Pera, Beyoğlu'nun o gizemli Bizans, Rum, Yahudi, Ermeni havasını anlatan Demirözü'nün motifleri Ermenice, Rumca, Safaratça yazılsaydı. Mario Levi ve Bilge Karasu'nun ilginç ve kasvetli ortamları kendi ana dilleriyle ve Mıgırdiç Margosyan'ın Gevur Mahallesi de Ermenice yazılsaydı. Ve biz çeviriler aracılığıyla bunlara varsaydık. Eğer böyle olsaydı ben eminim Türkiye bugün bu sosyal ve kültürel kaosun, ahlaki yıkımın ve kanlı çatışmanın içinde olmayacaktı. 5. Tüm bu bahar ve yaz ayları Yaşar Kemal'in son üçlemesi Kimseci'yi de okudum. Bu uzun epik roman denilebilir ki Kemal'in öz yaşamı ve çocukluğu üzerine kurulmuş. Bildiğimiz gibi Kemal'in anne ve babası Van Gölü civarlarından göçmüş Kürtler. Kendisi Çukurova'da bir Türk köyünde doğmuş. Ana dili Kürtçe, ancak Türkçe de ana dili. Evde Kürtçe, sosyal yaşamda Türkçe konuşuyor. Eğitim dili Türkçe olduğu için Türkçe entelektüel ve yazım dili oluyor. Ama kendi ana dil duyarlılıklarını, etnik ve kültürel özelliklerini de Türkçe'ye taşıyor ve yeni, zengin, çok renkli bir roman dili kuruyor. Kimsecik'te ailenin Kürt bölgelerinden göçü, gelip Çukurova'ya yerleşmesi, Mustafa'nın, Yaşar Kemal'in doğuşu, Mustafa'nın babası Kürt Sadık Ağa'nın evlatlığı Salman tarafından öldürülüşü ve bundan sonraki korku deryası, Kemal'in bilinen o görkemli epik anlatımıyla tasvir ediliyor. Roman baştan sona Kürt, Türkmen, Ermeni, Çerkez, Arap ve öteki etnik kültürel grupların motifleriyle doludur. Tüm bunlar romanda ustaca buluşuyor, birleşiyor ve renkli, zengin, derin, yoğun bir anlatım ortaya çıkarıyor. Böylelikle Kemal, Türkçe başarılı bir çok kültürlü edebi yapıt yaratıyor. Kemal'in bu edebi mozaiği, resmi tek olmak iddialarının aksine esasında Türkiye'nin kendisidir. Türkiye çok kültürlüdür. Dün öyleydi, bugün de böyledir. Türkiye uzun zamandan beri tek kültür iddialarıyla bir boşlukta yaşıyor. Bir parantezin içinde yaşıyor. Dünyanın da geldiği bugünkü koşullarda parantezde ısrar etmenin artık ne anlamı var ne de olanağı. Türkiye'nin artık parantezi kapatıp kendi gerçeği olan çok kültürlülüğe dönmesi gerekiyor. Bu herkesi hem çok rahatlatacaktır hem de zenginleştirecektir. Bugün burada yayınlanan 3. romanım Yitik Bir Aşkın Gölgesinde, İstanbul ve Galata'da büyümüş, yaşamış, 1920'lerde de ülkesini terk etmiş ve yaşamı boyunca sürgün diyarlarda, zamanında çok kültürlü bir merkez olan Antakya'da yaşamış ve Şam'da ölmüş bir Kürt aydınının hüzünlü aşkının öyküsüdür. Yani bir ötekinin öyküsüdür. Beğeniriz ya da beğenmeyiz ama romanda ötekinin yaşamı, bakış açısı, bölünmüş kişiliği ve duyguları vardır. Ve bizi alışkın olduğumuz ortamlardan, normlardan başka yerlere götürmektedir. Evet, başka yerlere. Perse, ünlü Anabasis düz yazı şiirinde şöyle dememiş miydi? Ey arayıcılar, ey bulucular, nedenlerini başka yerlere gitmenin. Belki de sizi çok sıkan bu uzun konuşmayı dinlediğiniz için çok sağ olun. Ey arayıcılar, ey bulucular, nedenlerini başka yerlere gitmenin.